Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا.
صدق الله العلي العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Azer 1399 Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 1442 ve 17 Aralık 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Hatay Ehlibeyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ile Enes Çürbelağan'ın üretilir üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Esmaül Hüsna, Sağlık Bülteni ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi arkadaşım.
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Milli Birlik İran düşmanlarını diz çöktürecek dedi. Komutan Selami Şehit Süleymani suikastiyle düşman bölgeden çıkarma yolu açıldı açıklamasında bulundu. İran ile Türkiye Ticaret Bakanları görüştü. İran Air'in Ankara uçuşları haftaya başlayacak. Ve İran'da koronavirüsten son 24 saatte 212 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Milli Birliğin düşmanlara geri adım attırıp diz çöktüreceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün ülkenin ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlarına ve başlattığı ekonomik savaşına değinerek, İran milletinin direnişinin yeni Amerika hükümetine boyun eğmeyi, yükümlülüklerine yerine getirmeyi ve yaptırımları kırmaya zorlayacağından hiç şüphem yok. Hepimiz yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin dün yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusundaki açıklamalarına dikkat çeken Ruhani, devrim liderinin dün söylediği gibi yaptırımların etkisiz hale getirilmesi bir saat bile ertelenmemelidir. Hükümet bu konuda elinden geleni yapacak. Halkımızın direnişi sayesinde düşman ulusal gücümüze teslim olacaktır ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün video konferans yöntemiyle katıldığı törende, kentsel imar ve yönetim alanında 99 projenin 12'sinin açılışını gerçekleştirdi. Tahran'da Milat Kulesi metro istasyonu ve yine Emir Kebir metro istasyonu, Meşed'de Mecd Alt Geçit projesi, Tebriz, İsfahan ve Şiraz kentlerinde diğer bazı projeler, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla hizmete giren projelerden bazılarıydı. Bugün ayrıca 87 proje daha eş zamanlı hizmete giriyor. 99 projeden oluşan söz konusu imar projeleri için toplam 7 milyar 950 milyon tümen harcandı belirtildi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetinin İslam dünyasının İran'a yönelik yolların kapatılmasıyla sonuçlanmadığını, tam tersine düşmanı bölgeden kovma yollarını açtığını belirtti. Bugün ülkenin kuzeyindeki Sari'de düzenlenen Şehit Süleymani ve Harem Savunucuları şehitleri 1. Ön Anma Merasiminde konuşan Tümgeneral Selami, düşmanın azami baskı teorisinin halka baskı yapma ve ülkeyi ilerleme yoluna engel olma suretiyle sadece İran değil tüm İslam bölgesini kontrol etmeye çalıştığını kaydetti. Komutan Selami, azami baskının karnesi iftiharlarla dolu İran milletini bilim ve izzet yolundan uzaklaştırmadığı ve ülkenin savunma gücünün gelişmesine engel olamadığı gibi İran bilim insanlarına yönelik suikastinde bilimsel ilerlemelerine mani olmadığını vurguladı. Düşmanları iyice tanıyan cesur, özgün ve mütevekkil liderin her daim İslam ümmeti ve askerlerine yol gösterdiğini dikkat çeken Tümgeneral Selami, bugün düşmanları yenmek için İslam Cumhuriyeti ve İran milletinin gereken tüm imkanlara sahip olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Rezm Hüseyin'i İran'ın ihtiyaç duyduğu malların alımı için Türk bankalarındaki kaynakları kullanmak istediğini belirtti. Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir telefon görüşmesi yapan Rezm Hüseyin'i, İran ve Türkiye'nin dost, kardeş ve komşu iki ülke olduklarını ve her zaman eski tarihi bağlarının yanında geniş ticaret hacmine sahip olduklarını belirtti. İki ülke ticaret hacminin son 5 yılda ortalama 10 milyar dolar olduğunu ifade eden Rezm Hüseyin'i, koronadan dolayı 8 aylık ticaret hacminin 4.3 milyar dolar olduğunu fakat bunu artırmak istediklerini söyledi. İki ülke cumhurbaşkanlarının video konferans müzakerelerine değinen Rezm Hüseyin'i bu telefon görüşmesinin iki ülke arasında yeni bir başlangıç olmasını temenni etti. Hüseyin'i Ağustos ayında ortak komisyon toplantısında tercihli ticaretle ilgili alınan kararlara değinirken varılan anlaşmaların takipçisi olacaklarını de söyledi. Türkiye bankalarında İran'a ait kaynaklar olduğunu da ifade eden Hüseyin'i, şu an İran'da buğday, mısır, yağ ve bazı diğer ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ürünlerin Türkiye'de olması durumunda buradan alım yapmak istiyoruz. Olmaması durumunda da Türk firmaların aracılığıyla bunları temin etmek istiyoruz, dedi. Pekcan da kazan kazan temelinde iki ülke arasındaki ticaretin artırmasını da istediklerini belirtti.
İran Hava Yolları, İran Air, Tahran Ankara, Tahran uçuşları haftaya başlayacak. İran Ankara Büyükelçiliği'nden bir kaynak, İran'a yaptığı açıklamada koronadan dolayı durdurulan uçuşların yapılan çalışmalar sonucunda haftaya başlayacağını bildirdi. Bu kaynak uçuşların sağlık protokolleri çerçevesinde yapılacağını belirterek ilk uçuşun 23 Aralık tarihinde yapılacağını ve fazla yolcu olması durumunda uçuşların haftada 2'ye artabileceğini belirtti. Korona öncesi İran Hava Yolları, İran Air ve Mahan Air'in Tahran-Ankara arasında direkt uçuşları vardı.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO üyeleriyle ticaret hacminin yılın ilk 8 ayında 5 milyar 762 milyon 935 bin dolara yükseldiğini bildirdi. Latifi, İran'ın aynı sürede ECO üyeleriyle toplam dış ticaretinin 10 milyon 911 bin 727 ton olduğuna temasla İran'ın ECO üyelerine ihracat değerinin 2 milyar 945 milyon 623 bin 49 dolar ve ECO üyelerinden ithalat değerinin 2 milyar 817 milyon 313 bin 451 dolar olduğunu belirtti. İran, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan ECO'nun 10 üyesini teşkil eden ülkelerdir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran karşıtı kararın Kanada'nın önerisi ve Avrupa ülkeleri ve Siyonist rejimin desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kararın hukuki geçerliliği olmadığını belirterek kurucuların İran'a baskı yapmak için uluslararası kurumları bir araç olarak kullanma yaklaşımını kınadı. Kararın ana kurucularının çoğunun özellikle diğer ülkelere müdahale ve diktatör rejimlere silah satışı yoluyla insan haklarını ihlal ettiklerini belirten Hatipzade, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üye ülkelerin yarısından azının oyu ve 110'dan fazla ülkenin desteklememesiyle onaylanan karar, aslında kısa süre önce Genel Kurul 3. Komitesi'nde benzer oylarla onaylanan metinle aynıdır dedi. Kararın kurucularının Amerikan zorbalığının etkisi altında bu ülkenin İran halkına yönelik ekonomik terörizmine göz yummasının ve Amerika'nın yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarını kınamak yerine kendilerini Amerikan rejiminin müttefikleri seviyesine getirmesinin iğrenç olduğunu dile getiren Hatipzade, Kanada ve kararın ana destekçilerine bağımsız uluslararası yönelik müdahaleci ve ahlaksız davranışlarını durdurmalarını tavsiye etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün Kanada'nın İran'da insan hakları durumu ile ilgili sunduğu karar tasarısı 30 hayır ve 64 çekimsel oya karşı 82 evet oyuyla kabul edildi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Saadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten dolayı 212 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü, Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7453 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53095'i vaka sayısının da 1.138.530'a çıktığını belirtti. Virüsü yakalanan hastalardan 5645'inin durumunun ağır olduğunu vurgulayan Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 856.513'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise korona vaka sayısı 74 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1 milyon 657 bini aştı.
Açıklanan yeni rakamlar, Amerika'da bir günde koronavirüsten 4200'den fazla insanın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı yeni rakamlara göre son 24 saatte Amerika'da en az 243 bin kişi daha koronaya yakalanırken 4289 kişi de koronadan hayatını kaybetti. Amerika'da korona vaka sayısı yaklaşık 17 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise 308 binin üzerine çıkmıştır. Trump yönetiminin koronavirüs ile mücadelede zayıf performans sergilemesi ülkede geniş tepkilere yol açtı. Bu arada koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden Amerika'da toplumun güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cuma günü seçilmiş Başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği belirtiliyor. Elize Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Macron'dan COVID-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi. Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanı koronaya yakalandığı için Lübnan ziyaretini de erteledi. Fransa'da korona vaka sayısı 2 milyon 400 bini ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 59.631'e yükselmiştir.
Avrupa Parlamentosu Amerika'nın yaptırımlarını kınadı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupalı firmaların İran başta olmak üzere diğer ülkelerle ticaretine engel olan Amerika yaptırımlarını kınayarak buna karşı konulmasını istediler. Avrupa Parlamentosu üyeleri Amerika'nın başka ülkelere karşı yaptırımlarını kınadılar. Parlamentoya göre Amerika'nın yaptırımları Avrupalı firmaların İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere başka ülkelerle ticaretini engelliyor. Avrupalı ülkeler son senelerde Amerika'nın başka ülkelere karşı yaptırımlarından ciddi zararlar görmüşler. Avrupalı firmalar Amerika'daki pazarlarını kaybetmemek için İran başta olmak üzere diğer ülkelerdeki pazarlarını kaybetmek zorunda kalmış olması Avrupa Parlamentosu üyelerini öfkelendirmiştir. Avrupa Parlamentosu üyeleri artık Avrupalı firmaların Washington'u cezalandırmak istediği ülkelerle ticaret yapmaları halinde Avrupalı firmaların Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalmasını istemiyorlar. Avrupa Parlamentosu dün Avrupa Komisyonu'ndan yeşil kıtanın yaptırımlar karşısında ticari menfaatlerini korumak için çözüm sunmasını istedi. Avrupa Parlamentosu üyelerinden Marie-Pierre Vedren, Avrupa'nın Washington'un yaptırımları karşısındaki atıl tutumundan esef duyduğunu dile getirerek, aslında Amerika'nın sınırlarını aşan yasalarına tabi olduklarını belirterek Avrupa düzeyinde neden kendilerine has yaklaşıma sahip olmadıklarını eleştirdi. Avrupa Parlamentosu üyesi sonunda uluslararası arenada bir güç olarak gündeme gelmeleri gerektiğine vurgu yaparak Avrupa'nın her daim çok taraflılığı ve yasalara dayalı ticareti savunduğunu söyledi. Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilip İran'a yönelik ekonomik yaptırımları geri getirmesi Avrupalı firmaları da ciddi şekilde etkilemiştir. Zira bu firmalar İran gibi dev bir pazarı Amerika'nın yaptırımlarından korktukları için kaybetmiş bulunuyor. Avrupalı firmalar Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'a kendi ürünlerini ihraç etmemek zorunda kaldılar. O dönemde uçak sektörüne ilişkin büyük bir anlaşma imzalayan İran, kendi hava filosunu modernize etmek istiyordu. İranlı firmalar Airbus'tan 100 adet uçak alımı için başvuruda bulundular. Ancak Amerika'nın yaptırımları buna da engel oldu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu basın toplantısında korona kriziyle karşı karşıya kalan ülkelere karşı yaptırımlar ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Koronavirüs salgını yüzünden bu sene video konferans aracılığıyla düzenlenen yıl sonu basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti gibi başka ülkelere karşı tek taraflı yaptırımlarına işaretle korona kriziyle karşı karşıya kalan ülkelere yönelik yaptırımlar ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Putin sözlerinin devamında Sputnik V açış aşısına ilişkin olarak da iyi bir aşı hem de güvenli hem de hızlı etki ediyor dedi. Amerika yetkililerinin Rusya'ya siber saldırılarla ilgili suçlamaları hakkında ise Putin bu tür suçlamaları provokasyon olarak niteledi. Rusya lideri Putin Amerika'daki Kasım seçimlerinde Rus hakerlerin neden Donald Trump'a seçilmesi için yardım etmediği sorusu karşısında Rusya'nın ne şimdi ne de daha önce Trump'a seçilmesi için yardım ettiğini ve Amerika'nın da iş işlerine müdahale etmediğini vurguladı. Rusya lideri Putin Türkiye ile ilişkileri dair bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözlere tutan biri olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırımlarına ilişkin, Amerika'nın yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırımlarına ilişkin, Amerika'nın yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır, dedi. Türkiye-Amerika ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, Amerika isterse Türkiye-Amerika ilişkileri normalleşebilir. Ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır, ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Amerika'nın Türkiye S-400 füze savunma sistemi alımı için aldığı yaptırım kararının yol açtığı krizin Amerikan diplomasisinin yenilgilerinden biri olarak diplomasi tarih kitaplarına geçeceğini vurguladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı özel mayın arama temizleme timlerinde görevde 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olma ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundaki personelini eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kara kuvvetlerimize ait özel mayın arama temizleme timlerinde görevli 136 personel bölgedeki mayın temizliğine destek olma ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne intikal ederek göreve başladığı bilgisini verdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında 4.750 Ermeni askerinin öldüğünü ileri sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karabağ Savaşı nedeniyle 1400 Ermeni askerinin kaybolduğunu ve 700 cesedin kimliğinin de tespit edilemez olduğunu bildirdi. Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Trasyan ise 44 günlük Karabağ Savaşı'nda 2425 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu. Bakü, Karabağ Savaşı sırasında 2783 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Hizbullah Genel Sekreteri ve Lübnan Ulusal Özgürlük Hareketi Lideri Cebran Basil, Hizbullah Genel Sekreteri ile bir araya gelerek Mal Mihail anlaşmasına ilişkin de gelişmelerin takibi için ortak bir komitenin kurulması üzerinde anlaştılar. Mal Mihail anlaşması Hizbullah ile Hristiyan Ulusal Özgürlük Hareketi arasında Zahiye'nin güneyindeki Mal Mihail Kilisesi'nde imzalanan müttefiklik anlaşmasıdır. El-Meyadin televizyonunun haberine göre Lübnan Ulusal Özgürlük Hareketi lideri Cebran Basil ve Hizbullah Genel Sekreteri bugünkü görüşmede söz konusu anlaşmanın ayrıntılarından takibi için bir komitenin kurulması üzerinde anlaşmaya vardılar.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Suriyeli mevkidaşı Faysal Miqdat ile görüştü. Lavrov görüşmede yabancı güçlerin Suriye topraklarındaki varlığını kınadı. Lavrov kısa süre önce hayatını kaybeden Velid Muallim'in görevini devralan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdat'la Moskova'da bir kez daha bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye ekonomisinin kalkındırılması için son haftalarda çok ciddi kararlar alındığını ve bunların Suriye'nin bu alandaki çalışmaları sistemli bir şekilde organize etme kabiliyetini önemli derecede artıracağını belirtti.
Siyonist yerleşimciler Beit Lahim'de bir Filistinli işçi şehit ettiler. Dün akşam geç saatlerde Filistinli bir gencin cenazesi işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Gilo Siyonist yerleşim merkezinde bir binada asılı halde bulundu. Yerel kaynaklar Beit Lahim'e bağlı Handaze beldesi sakinlerinden 37 yaşındaki Filistinli Abdülfettah Muhammed Abatay'ın boynunda bir iple asılı vücudunda moruklar ve yara izleri olduğu halde ölü olarak bulunduğunu bildirdiler.
Ve son haberimiz, Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz asker görevlerini gerçekleştirirken tüm Arap ülkelerine ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Eşarkı Lossat gazetesi Mavi Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile yaptığı uzun bir röportajı yayınladı. Gantz röportajda askeri görevleri yerine getirirken tüm Arap ülkelerini gizlice ziyaret ettiğini belirterek resmi, dostane ve barışçıl halka açık bir şekilde ziyaret etme arzusunda olduğunu ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinden Şehit Süleymani'nin katillerinden intikam arınmasına vurgu başlığını taşıyor. Amerika'nın Kudüs gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani'yi terör eylemi sonucu şehit etmesi, Amerika'nın İran'a karşı süre gelen husumetinin devamında gerçekleşen bir olay sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi dün Şehit Süleymani'nin Şehadet Yıl Dönümü Etkinlikleri Tertip Komitesi üyeleri ve Şehit Süleymani'nin ailesine kabul ettiği görüşmedeki konuşmaları bu tarihi gerçeğe yapılmış bir vurgudan ibarettir. Ayetullah Hamene'yi dünkü konuşmasında Kor General Süleymani'nin şehadetini tarihi bir olay nitelerken o şehidin İranlılar için ulusal bir kahramana dönüşünü, Şehit Süleymani'nin İslam ümmetinin de kahramanı haline geldiğini vurguladı. Askeri bir stratejik olarak Kor General Kasım Süleymani, Amerika'nın terörizmle savaş bağlamındaki iddialarından yalan olduğunu da ortaya çıkardı. Komutan Süleymani'nin direniş coğrafyasında çizdiği hatlar Amerika ve İsrail'in bölgeyi parçalama planını suya düşürmüştür. Şehit Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerinin de resmi daveti üzerine gittiği Bağdat Havaalanı yakınlarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen terör saldırısı sonucu Haşhişabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve beraberindeki 8 kişiyle birlikte şehit oldu. Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in cenaze töreninin oldukça görkemli şekilde düzenlenmesi Amerika için verilmiş anlamlı bir yanıt oldu. Bu olay Amerika'nın rezaletinin İran ve Irak sınırlarını aştığını ve diğer milletler arasında da Amerika'ya yönelik nefretin doruk noktaya ulaştığını gösterdi. Kor General Süleymani suikastı Trump ve danışmanları için yanlış bir hesap çerçevesinde Amerika'nın hegemonyasının çöküşünü erteleme doğrultusunda gerçekleşti. Dünya kamuoyu ancak bugün Amerika'yı sırf ülkelerin enerji ve doğal kaynakları yağmalama hedefi peşinde olan barış ve insanlık düşmanı olarak görüyorlar. İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi Şehit Süleymani hem yaşamı ve hem şehadetiyle istikbarı yendi. Ayetullah Hamine'yi Amerikan başkanının bu ülkenin bölgede 7 trilyon dolar harcamasına rağmen hiçbir şey elde etmediklerine dair itirafını hatırlatırken bu büyük mücadele meydanının kahramanının Komutan Süleymani olduğunu vurguladı. Beyanatında Amerikan Ayn el-Esed üssüne füzeli saldırı ile Amerika'ya başka bir tokatın da indirildiğine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. Ancak daha sert tokat istikbarın içi boş mehabetine yumuşak galibedir ki bunun için devrimci gençler ve dindar seçkin insanlara ihtiyaç var ve de Amerikalıların bölgeden ihraç edilmesi ki bu da milletlerin gayreti ve direnişin politikaları ile gerçekleşir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin dünkü konuşmasında üzerinde durduğu husus askeri ve ekonomik alanlarda gücünün korunması ve takviye edilmesi yönündeydi. Ayetullah Hamene'yi düşmanlıkların sadece Trump Amerikası'na ait olmadığını, Obama Amerikası da İran milletine kötülük yaptığını belirterek, üç Avrupalı ülkenin tavrını da son derece eylemsizlik, alçaklık ve ikiyüzlülük olarak nitredi. İslam İnkılabı rehberinin Şehit Süleymani'nin şehadet yıl dönümü etkinliklerinin önemi hakkındaki beyanatı, küresel emperyalizmin zorbalığı karşısında ancak direniş, cesaret, ve tedbirle durulabileceğine dair stratejik bir hususa yapılmış vurgudan ibarettir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye karşı Amerika'nın yaptırımları ve amaçları etrafında. Amerika'nın başka ülkelere karşı uyguladığı yaptırım politikasının hezimete uğramasına rağmen Washington yönetimi Türkiye yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldı. Amerika'nın Türkiye savunma sanayi ve bazı Türk yetkililerini yaptırım listesine almasına Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sert tepki gösterdiler. Bu bağlamda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batı'nın Ankara yönetimine karşı tehditlerine karşı koymak için gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Akar, Amerika'nın Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemini aldığı için uyguladığı yaptırım kararına gösterdiği tepkide, Amerika'nın ülkemizin S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle mevcut askeri politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsıcı açıktır ifadelerini kullandı. Amerikan yönetiminin bu yaptırımları Türk yetkililerine karşı tek taraflı yaptırımlarının ilki sayılmıyor. Daha önce de benzer girişimlerde bulunulmuştu. Son başkanlık seçimlerini kaybeden Amerikan Başkanı Trump yönetimi azami baskı ve yaptırım politikalarının başarısız olmasına rağmen bu politikasından vazgeçmiş değil. Esasında Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları diğer ülkelerde olduğu gibi Ankara üzerinde de pek bir etki bırakmayacak. Amerikan Hazine Bakanlığı 14 Aralık'ta Türkiye Savunma Sanayi ve 4 Türk yetkilisini Ankara'nın Moskova'dan S-400 savunma sistemini aldığı için yaptırım listesine aldı. Amerikan yönetimi daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesindeki İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı gibi bazı isimleri yaptırım listesine almış, ancak Amerika için bir sonuç çıkmamıştı. Amerikan Başkanı Trump, İran, Rusya ve Türkiye gibi büyük güçlere baskı yapmak suretiyle onları birbirinden uzaklaştırıp ardından hükümetlerini taviz koparmak suretiyle birbirinin ardından hedef alabileceğini düşünüyor. Ancak beklenmedik sonuçlar kanunu bu eylemlerin ters tepebileceğini ve her üç ülkenin daha da güçlenebileceğini gösteriyor. Kuşkusuz bir ülkeye karşı yaptırım o ülkenin farklı alanlarında güçlenmesi için zemin sağlıyor. Örneğin Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaptırımları, yaptırıma maruz kaldığı alanlarda Ankara liderleri için kendilerini güçlendirme fırsatı sunuyor. Bundan önce Türkiye yönetimi iki bakana karşı yaptırıma misliyle karşılık vermişti. Bu koşullarda Ankara yönetiminin önünde daha yapıcı çözüm yolları bulunuyor. Bağımsız ülkelerle işbirliğini geliştirmek suretiyle Türkiye, Amerika ve NATO'ya ihtiyaç duymayabilir. Yıllar önce Amerika'nın Türkiye ekonomisine yönelik yaptırımları iki ülkenin siyasi münasebetleri üzerinde olumsuz etki bırakmıştı. Türkiye yönelik yaptırımların ardından Ankara, Tahran ve Moskova kendi ekonomik işbirliğini daha da güçlendirip Amerikan dolar sisteminden bağımsız üçlü bir ticari sistemi geliştirmek için azimli olmuşlardır. Birçok uzman Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaptırımlarının ters sonuçlar verebileceğini ve Washington'un çıkarına zarar verebileceğini düşünüyor. Nitekim Türk uzmanlardan Recep Erçin, Amerika'nın yaptırımlarıyla Türkiye, İran ve Avrasya ülkelerine yakınlaşacağını belirtti. Kuşkusuz Türkiye'nin İran ve Rusya'ya yakınlaşması Amerika'nın bölgedeki çıkarının aleyhine olacak. Amerikan yetkilileri ise Ankara'nın S-400 kararının Rusya için kayda değer miktarda mali kaynak sağlamakla birlikte NATO teknolojisi ve askeri personelini tehlikeye düşürebileceğini iddia ediyorlar. Amerika'nın tek taraflı yaptırımların işe yaramadığına rağmen Washington yetkililerinin Türkiye yaptırım kararı onların Ankara'ya karşı koymak için uygun seçeneklere sahip olmadığını ortaya koymuş oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa'da yer alan Emir el-Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Bu veciz kelimeler ilahi marif, fıkhi meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve hatta siyasi konular içerirken insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Biz de bu değerli eserin bir vecizesi hakkında bugün sizlerle konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşlerini paylaşıyoruz sizinle. Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral Hocamız bizimle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm sizlere ve bütün değerli dinleyici kardeşlerimize.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Demin de kısaca ifade ettiğim üzere Nehçül Belağa Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli ve aslında çok aydınlatıcı sözlerinin bir manzumesi olarak günümüzde kullanılır hale gelmiştir. Bu eserde insanın yaşamı ile ilgili efendim tüm siyasi, sosyal ve ahlaki boyutları içeren bazı ifadeler yer almıştır. Nehçül Belağa insanlar için nasıl bir öğretici bir eser haline gelmiştir efendim?
Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere ve bütün değerli dinleyicilerimize. Selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Malumunuz İmam Ali Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu gibi اَنَا مَد۪ينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيٌّ بَابُهَا اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا مَنْ اَرَادَ الْعِلْمُ فَلْيَأْتِ الْبَابِ Ben ilim ve hikmet şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Kim ki ilim, hikmet, marifet, cennet, Allah, din, iman isterse kapıya, yani İmam Ali'ye başvursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, cennete, imana ulaşmanın yegane ve tek kapısı olarak Emirül Müminin Şah-ı Merdan İmam Ali Efendimiz'i göstermiştir. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de buyurur, Bismihi Teala ve'tul buyuta min ebvabiha. Evlere kapılarından girmek mecburiyetindeyiz. Kim ki herhangi bir eve, kardeşinin evi dahi olsa, kendi evi dahi olsa, herhangi bir eve kapı yerinden, çatıdan, bacadan, pencereden, başka bir yerden girmeye kalkışırsa, o hırsız muamelesi veya terörist muamelesi görür. Onun içindir ki dinimiz, Rabbimiz ve Hazreti Peygamber Efendimiz Allah'a, İslam'a ve bütün hakikatlara ulaşmanın yegane kapısı olarak İmam-ı Ali ve Ehl-i Beyt-i Mutahhar Efendilerimizi göstermişlerdi. Şimdi bundan hareketle Nehcül Belâğa malumunuz hem İslam alimlerinin hem de müstagrib yani batılı alimlerinin de dediği gibi uhtul Kur'an'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'in kardeşidir. Kız kardeşi gözüyle bakmışlardır. Hatta yabancılar bakmışlar ki yani Kur'an-ı Kerim ile Nehcül Belâğa arasında fark yoktur. İkisi de aynı menbaadan, aynı kaynaktan diye görüş bildirmişlerdir. Tabii ki Nehcül Belâğa'da veciz olarak İmam Ali Efendimiz Seyyidül Bulaga, Seyyidül Mütekellimin, Seyyidül Vaizin, onun her bir sözü, her bir kavli, her bir emri, her bir nasihatı hem zamanı hem mekanı aşan evrensel değerlerdir. Bendeniz çok kısa olarak zamanınızı fazla almadan İmam Ali Efendimizin buyurduğu sonsuz vecizelerden bir tanesini siz de bilirsiniz ki bu vecize zamanında Birleşmiş Milletler'in salonunda veya giriş kapısında asıldığına dair haberler yazıldı, çizildi. İmam Ali Efendimiz Malik-i Eşter Hazretlerini vali olarak atadığı zaman şu tarihi vecizeyi buyurmuştur. Ya Malik irfak bin nas, en nasu sınflanem. İmma ehul leke fiddin ev nazirul leke fil halk. Ey Malik, ben seni vali olarak atıyorum, Yemen'e gönderiyorum, pardon Mısır'a, ama bil ki bütün insanlar iki çeşittir. Ya senin din kardeşindir, senin din kardeşin değilse, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip şehadet getirip Müslüman olduğunu söylemiyorsa, o senin insan kardeşindir. Yani yaratılışta eşindir. Aynı Adem ve Havva'dan gelme senin öz ve öz kardeşindir. Bu veciz sözünü Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin oranın giriş kapısına veya salonuna astığı, o zamanlar 15-20 yıl önce, şu an ismini hatırlamıyorum, bütün haber kaynakları ve bütün oranın ilgili kaynakları bunu nakletmiştir. Demişlerdir ki gerçekten bu söz evrensel bir sözdür. Bütün insanlar ya senin din kardeşindir ya da yaratılışta eşindir. Yani benim dinimden olmayan, benim inancımdan olmayan, benim ırkımdan, benim ülkemden, benim coğrafyamdan, benim siyasi bakış açımdan veya ideoloji felsefemden olmayan bir insan benim düşmanım değildir. Benim zıttım, benim karşıdım, benim rakibim değildir. Nedir o? Benim taşıdığım inancı, benim taşıdığım ırkı ve coğrafyayı paylaşmasa da farklı bir renkten, farklı bir dinden, farklı bir felsefe veya ideolojiden de olsa o büyük, en büyük atalarımız olan Hazreti Adem ve Havva'dan gelme benim öz be öz insan kardeşimdir. Şayet biz Müslümanlar olarak, biz Ehl-i Beyt takipçileri olarak ve genel olarak bütün Müslümanlar ve dünya insanlığı sadece bu veciz sözünden hareketle İmam Ali Efendimizin burada buyurmak istediği bu ilahi hikmeti, bu düsturu hakkıyla anlamaya ve onu yerine getirmeye çalışsaydık, inanın ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne Filistin'de, ne Lübnan'da, ne Yemen'de, ne Bahreyn'de, ne de Afrika'da, Sudan'da, Mısır'da, ne de dünyanın en ücra köşesinde, Amerika'da, Avustralya'da, İngiltere'de terör olmazdı. Terör niye olsun ki? Yani ben kime terör eylemi yapıp onun hayatına kastedeyim? Terör eylemiyle hayatına, yaşama hakkına kastedeceğim kişi ya benim öz be öz din kardeşimdir ya da benim öz be öz insan kardeşimdir. İnsan kardeşine terör faaliyeti uygularım. Bir insan kardeşinin canına, malına, ırzına, değerlerine, mukaddesatına, hangi insan kardeşin, öz ve öz kardeşinin bu mukaddesatına ve bu taşıdığı değerlere kastedebilir ki? Mümkün değil. Ama maalesef şeytan bizim gözümüzü bürümüş. Maalesef şehvet, şöhret, servet ve başkalarını insan yerine koymama duygusu, fikri bizim gözümüzü bürüyünce ne kardeş tanıyoruz, ne din kardeşi tanıyoruz, ne de insan kardeşi tanıyoruz. Mevlam bizleri İmam Ali Efendimizin, Tahir Mutahhar Ehli Beyt imamlarımızın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, ki hepsi aynı kaynaktır, aynı yerden beslenir ve aynı yerden çıkılır. Onların vermek istediği bu ilahi düsturları, bu ilahi hikmet ve vecizeleri önce biz Ehl-i Beyt takipçilerine, sonra diğer Müslüman kardeşlerimize, sonra da diğer bütün dünyadaki insan kardeşlerimize onları hakkıyla anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederim efendim görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
Bilmukabele ben teşekkür ederim. Muvaffakiyetler.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda İmam Ali Aleyhisselam'ın değerli eseri Nehcül Belağa ile ilgili kısaca bu değerli eserin öğretileri ve hikmetler babında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur-i İslami gazetesinde İran'ın Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı yaptırımları kanaması, Çin'in Türkiye'ye vereceği koronavirüs aşısını geciktirmesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Korsan İsrail'in füze savunma sistemi kurumu başkanı Moshe Patel'in bazı Arap rejimlerin füze savunması konusunda bu rejimle işbirliği ihtimalinden söz etmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Korsan İsrail'in füze savunma sistemi kurumu başkanı Moshe Patel, bazı Arap rejimlerle füze savunması alanında muhtemel işbirliği ihtimalini reddetmedi. Konu hakkında bir soruya cevap veren Patel, bu tür konuların üzerinde Arap rejimlerle anlaşma imzalamak için henüz erken olduğunu, ayrıca Washington'un da onayı gerektiğini ifade etti. Siyonist yetkili teknik açıdan bu alanda ortak çalışma yapılabileceğini, zira ortak düşmanları olduğunu kaydetti. Bundan önce Siyonist yetkililer Arap rejimlerle füze savunma sistemi alanında işbirliği ihtimalini reddetmişti.
İttihat gazetesinde İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferhasmend'in Türkiye ile İran arasındaki yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirterek Amerika ve İsrail'in iki ülkenin arasını bozmaya çalıştığını, bunu başaramadıklarını, bundan sonra da başaramayacaklarını söylemesi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran açısından denizciliğin güvenliği aleyhindeki her türlü tahrik ve tahrip edici eylemin kabul edilemez olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Katar ve Umman yönetimlerinin, Amerikan Başkanı Trump'ın özel temsilcisinin İsrail'le normalleşme talebine red cevabını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Royal Yom gazetesi, Katar ve Umman yönetimlerinin, Amerika Başkanı Trump'ın özel temsilcisinin Siyonist İsrail'e normalleşme talebine red cevabı verdiklerini duyurdu. Royal Yom gazetesi, Amerika Başkanı Trump'ın damadı, danışmanı ve özel temsilcisinin Katar'a yaptığı ziyareti sırasında İsrail ile normalleşme taleplerini dile getirdiğini, ancak Katarlı yetkililerin bu talebi reddettiklerini belirtti. Gazeteye konu hakkında bilgi veren güvenilir bir kaynak, Umman yönetiminin de benzer bir şekilde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamayı reddettiğini kaydetti. Bundan önce Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas rejimleri Arap dünyası ve Filistin davasına ihanetleri çerçevesinde korsan İsrail'e normalleşme anlaşması imzalamıştı.
Hemşehri gazetesinde İranlı 28 bilginin dünyanın en üstün %2'lik bilginleri arasında yer aldığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Merkezi Tebriz Tıp Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhammed Sami'i, bu üniversitenin 28 araştırmacısının dünyanın en üstün %2'lik bilim insanları arasında yer aldığını açıkladı. Konu hakkında İsna Haber Ajansı'na konuşan Sami'i, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının Scopus sitesinin 2019 yılı ile ilgili verilerine istinaden yaptıkları son değerlendirmelere göre, Tebriz Tıp Bilimler Üniversitesi'nin 27 öğretim üyesi ve bir öğrencisinin dünyanın en üstün %2'lik bilim insanları arasında yer aldığını belirtti. Sami'i şöyle ekledi. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin 41 bilim insanından sonra Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi 28 bilginle İran'ın tıp bilimleri üniversiteleri arasında en üstün bilim insanı bakımından ikinci sırada yer alıyor. Sami'i hali hazırda İranlı 1153 bilim insanının dünyanın en üstün 161.441 bilim insanı arasında yer aldığını, bu bilim insanlarının 28'i Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin bilginlerinden ibaret olduğunu kaydetti. Sami'i en üstün bilim insanlarının yayımladıkları makale sayısı ve güncel bilimleri etkileme dereceleri ve referans olma sayısı gibi kriterlere göre seçildiğini sözlerini ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 55. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün koruyucu, destekçi, dost ve tüm işlerde yardımcı anlamına gelen Veli hakkında konuşacağız.
Veli ismi şerif, Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanılan Esmaül Hüsna'lardandır. Öyle ki 201 ayette çeşitli şekillerde kullanılmıştır ve bu da Veli ismi şerifinin önemini gösteriyor. Arap edebiyatında aralarında hiçbir engel veya destek olmadan yan yana duran iki şey için Veli kelimesi kullanılır. Bu kelime iki tarafın yakınlığını gösteriyor. Fakat eğer iki şey arasına fiziki yakınlığa rağmen bir bağlantı olmazsa veli kelimesi kullanılamaz. Bu yüzden veli her hal ve şartta direkt veya hiçbir aracı olmadan yanındakini velayetini üstlenen kişiye denir.
Şuara suresinde İsrailoğulları hikayesinde veliyin velayetinde olan insana olan yakınlığı en iyi şekilde anlatılıyor. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğulları ile birlikte kentten kaçınca Firavun onları takip etmeye başladı. İsrailoğulları Nil Nehri ile karşılaşınca kendini çıkmazda gördüler. Önlerinde Nil Nehri'nin azgın suları ve arkalarında hızla kendilerine yaklaşan Firavun ve ordusu. Bu yüzden İsrailoğulları artık yolun sonuna geldiklerini sandılar. Bu yüzden Şuara suresinin 61. ayeti uyarınca Hazreti Musa'ya hitaben "Eyvah, yakalandık!" dediler. Fakat Yüce Allah'ın Veli ismi şerifini tüm benliğiyle anlayan Hazreti Musa aleyhisselam onlara karşılık "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir." dedi. Nitekim Nil Nehri Allah'ın emriyle aşılarak İsrailoğullarının geçmesine yol verdi ve Firavun ile ordusu Nil Nehri'nde helak oldular.
Veli ismi şerifinin bir başka anlamı ise Malik'tir. Malik bir şeyin sahibine ve ona müdahil olma hakkına sahip olana denir. İnsan görünürde birçok şey örneğin kendi vücuduna sahiptir. Fakat bildiğiniz gibi bu bir gerçek sahip olmak değildir. Zira bize emanet olarak verilmiştir ve ona müdahil olma hakkına sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai, El-Mizan kitabında bu konuya değinerek, Yüce Allah'a bizlere bazı şeyler verdiğini fakat velayetini bize vermediğini belirtiyor.
İşte bu yüzden mutlak veli olan Yüce Allah irade ettiği her an verdiğini alabiliyor. Örneğin Allah bizlere göz, kulak, burun ve benzeri organlar vermiştir. Bizler de onların malikiyiz. Fakat Allah ne zaman isterse onları bizden alabilir ve bizim Allah'ın mülkiyetine karşı hiçbir irademiz söz konusu değildir. Bu yüzden veli olan Allah tüm varlık dünyasının hakiki malikidir. Bu konuda Bakara suresi 107. ayeti şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmez misiniz? Sizin de Allah'tan başka bir koruyucunuz, veliniz ve yardımcınız yoktur.
Geçmiş programlarda da belirttiğimiz gibi Esmaül Hüsna'dan bazıları tüm insanları kapsarken bazıları ise sadece özel ve kısıtlı bir kesimi kapsıyor. Nitekim Rahman ve Rahim ismi şerifleri ile ilgili sohbetlerimizde Rahman isminin tüm varlıkları kapsadığını belirterek konu hakkında A'raf suresinin 156. ayetine değindik. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Bu yüzden her şey, hatta çöllerdeki kum taneleri bile Allah'ın Rahman ismi şerefinin kapsamına girer. Fakat Rahim ise sadece özel müminlere aittir.
Yüce Allah'ın genel ismi şeriflerinden bir diğer örnek ise Rab'dır. Tüm dünya, tüm genişliğiyle Rabbül Alemin'in yetiştirdiği tıpkı bir esirgeme yurdu gibidir. Burada ister bitki, ister hayvan, ister eşyaların tümü Allah'ın eğitimi ve denetimi altındadır. Fakat Esma-ül Hüsna'dan Veli-i ismi şerifi tıpkı Rahim gibi özel isimdir. Nitekim Bakara suresi 257. ayetinde Yüce Allah herkesin vilayetini ve denetimini üstlenmediğini belirterek şöyle buyuruyor. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar.
Burada Veli ismi hakkında dikkat edilmesi gereken konu ise tüm insanların, ister mümin veya kafir, sahip oldukları her türlü inançla, bulundukları her konumda, ister peygamber olsun, ister en yüce veya en alçak insani seviyede olsun, Veli ismine ihtiyaçlarıdır. Fakat Allah'a iman etmeyenler, Allah'ın Veli isminin kapsamına girmek yerine kendi iradeleriyle Allah'tan başkasını seçerek batılın velayeti altına giriyorlar. Tıpkı biraz önce belirttiğimiz gibi, اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin velileri ise tağuttur. İlginç olan ise Allah'ın veli isminden mahrum olanların artık tek bir velileri olmamasıdır. Zira sayısız batıl veli ona sultan kurarak, kendisini yüce insani değerlerden karanlıklara düşme yolunda eşlik ederler.
Esma-ül Hüsna'dan veli için belirtilen anlamlardan bir diğeri dost ve yaverdir. Yüce Allah kullarından özellikle muttaki ve dindar kullarından dostu ve yaveridir. Yüce Allah kendi özel yardımlarını kendi has kullarına bahşettiği zaman onları Evliyaullah nişanıyla onurlandırır. Onlar Allah'ın sevdiği kullardır ve onlara yardım eder. Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresi 196. ayetinde şöyle buyuruyor. Çünkü benim velim, kitab-ı Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder.
Tabii ki salih insanlar bu dostluğun hazırlıklarını yapanlardır. Başka bir ifadeyle bu özel isimle onurlandırılmak istenen kullar kendi kabiliyet ve salahiyetini ispatlamalıdır. Onlar ilahi emirler karşısına teslim olurken sahip oldukları imanı güçlendirip takva kazanıyorlar. Bu yüzden Yüce Allah da kendini birçok ayette, örneğin Ali İmran suresinin 68. ayetinde Veliyul müminin, Allah da müminlerin dostudur. Câsiye suresinin 19. ayetinde Veliyul muttaqin, kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Ve A'raf suresinin 196. ayetinde Yetevelliyel salihin, O bütün salihlere velilik eder şeklinde tanıtır.
İsmaül Hüsna'dan veli ismi Kur'an-ı Kerim'de Resulullah ve ilahi evliyalar hakkında da kullanılmıştır. Örneğin Maide suresinin 55. ayetinde Kadir-i Hum olayı şöyle okuyoruz. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resuludur ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Tabii ki Resulullah veya Ehl-i Beyt imamlarının veli olması ile Yüce Allah'ın veli olması birbirinden çok farklıdır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve bu ayette اَلَّذِينَ آمَنُونَ'un en bariz örneği olan Emirul Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bizzat veliye ihtiyaçları vardır. İnsanın örneğin bir Allah, bir peygamber ve diğeri masum imam gibi aynı seviyede fakat farklı velilerinin olması söz konusu değildir. İnsanın sadece ve sadece tek bir gerçek veliyi var ve o da Yüce Allah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, masum imamlar ise veli olan Allah'ın mazharlarıdırlar.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlerle vedalaşmak için Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Kufe Camii'nde Yüce Allah ile yaptığı münacatın son bölümüyle vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, sadece tertemiz bir kalple huzuruna çıkan hariç, mal ve evladın insana hiçbir yararı olmadığı günde senden aman diliyorum. Zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke Resulullah'a itaat yolunu tutsaydın diyeceği günde senden aman diliyorum. Mevlam, ey Mevlam, sen Mevlasın, ben ise bir kulum. Kula Mevla'dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, varlığımın sahibi sensin. Ben ise sahip olunanım. Sahip olunana sahip olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, rahmetinin hakkı için bana merhamet eyle. Bağışının, lütfünün ve fazlının saygınlığı için benden razı ol. Ey bağış, ihsan, fazl ve nimet sahibi! Rahmetinin hakkı için duamı kabul buyur. Ey merhametlilerin, ey merhametlisi!
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 51. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde kabızlık konusunda konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, Ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerine geçemez.
Sindirim sistemi veya gastrointestinal hastalıklar, besin maddelerinin sindirimi ve emilimini ve vücudun genel sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklardır. Sindirim sistemi ağızdan başlayıp makata kadar devam eden kıvrımlı bir sistemdir. Bu nedenle sindirim sistemi hastalıkları çok çeşitli hastalıkları kapsar. Sohbetimizin devamında kabızlık hakkında konuşacağız.
Kabızlık ya da konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yetersiz olması, haftada 3 kez veya daha az sayıda olması veya bağırsak hareketlerinin %25'inden çoğunda dışkılama güçlüğü kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlık sıklıkla dışkının tam boşalmaması, dışkıda incelme ve ağrılı dışkılamaya neden olur. Kabızlık olarak adlandırılır.
Kabızlık önemli bir hastalık olmasa da iyileştiğinde ve vücudun tekrar doğal haline geri dönmesi, kişi kendini daha iyi hissedecektir. Aslında 3 gün veya daha fazla süre için dışkılamada sorun yaşamak çok uzun bir süre sayılır. 3 günün ardından biriken dışkı sertleşir ve dışkılamak da o kadar zorlaşır. Akut kabızlık ise acil muayeneyi ve incelemeleri gerektirir. Böylece kronik kabızlığın daha az acil durum sayıldığı söylenebilir.
Akut kabızlık acil tıbbi inceleme ve muayene gerektirir. Çünkü kalın bağırsak kanseri gibi ciddi hastalıkların da semptomu sayılabilir. Ayrıca akut kabızlık makattan kanama, sancı ve karın bölgesi ağrısı, kusma ve mide bulanması veya istenmeyen kilo kaybı ile beraber yaşanırsa o zaman durum daha da ciddidir.
Kabızlığın birkaç belli başlı nedeni vardır. Süregelen faaliyetlerin veya beslenme tarzının değiştirilmesi, kalın bağırsak kanseri, aşırı süt ürünleri tüketmek, yemek yeme sorunları, huzursuz veya irritable bağırsak sendromu IBS, Parkinson veya MS gibi sinirsel sistem hastalıkları, hareketsizlik, dehidrasyon ve beslenme tarzında lif eksikliği, laksatif ilaçlar, hamilelik ilaçları, sindirim sisteminin sinir ve adale sorunları, bağırsak hareketlenmesine karşı dirençli olma durumu ve hemoroid sorunu da kabızlığa yol açabilir. Kimi ilaçların alınması, özellikle de ağrı kesici, uyuşturucu bazlı ilaçlar, antidepresif ilaçlar, demir, stres karşıtı ilaçlar ve tiroid ilaçları da bu durumu tetikleyebilir.
Her kişi yaşına, beslenme tarzına ve dışkılama alışkanlıklarına göre kabızlığın farklı belirtilerini yaşayabilir. Dışkılama başlangıcında veya sonundaki sorunlar, dışkının sıkışarak çıkması, sert dışkı kabızlığın kimi yaygın belirtilerindendir. Karın spazmı, sancı, mide gazlanması veya dışkılama alışkanlıklarının değişmesi de kabızlığın kimi belirtilerindendir. Ayrıca bağırsak tıkanması sonucu kusma ve mide bulanması, bağırsak hareketsizliği ve dışkılama sorunları, karnın şişmesi, baş ağrısı veya iştahın azalması durumları da kabızlığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Doktorlar kabızlık tanısı koymak için total fizik muayene yapmalarının yanı sıra farklı testler, tahliller ve yöntemlere de başvurabilirler. Özellikle de kronik kabızlık teşhisi için hipotiroidi kan tahlili, sigmoid ve kalın bağırsak muayenesi, yemeğin ve besin maddelerinin bağırsaktaki hareketlerinin izlenmesi testi gibi yöntemlere başvurabilirler.
Kabızlığın beslenmek ile tedavi yöntemi çerçevesinde daha fazla lifli gıdaların tüketilmesi gerekir. Günlük ve kademeli olarak meyve ve taze sebze tüketimi, ekmek ve tahıl ürünlerinin tüketimi bu yönde atılacak önemli adımlardandır. Doktorunuz günlük olarak ne kadar lif miktarı tüketmeniz gerektiğini size söyleyecektir. Ancak genel olarak her 1000 kaloriye karşılık en az 14 gram lif miktarı tüketmelisiniz. Tüketilen lif miktarının aniden arttırılması da mide şişkinliğiyle yol açabilir. Bu yüzden lifli gıda tüketimi kademeli olarak arttırılmalıdır. Böylece istenilen düzeye kademeli olarak ulaşılmalıdır.
Hareketsiz yaşam tarzlarına sahip kişilerin aktif insanlara göre kabızlık hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte egzersizin bağırsak ve bağırsak işleyişi üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar, egzersizin tuvalete gitme sayınız üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Anüs ve rektum çevreleyen çoğu pelvik taban kasları bir şekilde kişi tarafından kontrol edilebilir. Böylelikle biofeedback eğitimi pelvik taban bozukluğu olan hastalara kaslarını normal işleve nasıl geri getireceklerini ve doğal dışkılama yeteneklerini nasıl geliştireceklerini öğretebilir.
Kabızlığı tedavi etmek için kullanılan çeşitli laksatif ilaçlar da vardır. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırmak için bu ilaçların her biri farklı şekillerde çalışır. Bu ilaçlar ve yöntemler kronik kabızlığı iyileştirmezse, özellikle irritabl bağırsak sendromu söz konusu ise, doktorunuz size farklı ilaçlar reçete edebilir. Kronik kabızlığı tedavi etmek için kullanılan birkaç ilaç da vardır. Bunlar suyu bağırsaklara çeken ve dışkı hareketinin hızını arttıran lubiprostol ve linaklotittir.
Anal hastalıklar veya laksatiflerin aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kabızlığın son tedavi yolu ise cerrahidir. Bu ameliyat sırasında kolonun çoğu kısmı çıkarılır. İnce bağırsağın kesilmiş ucu sigmoid kolonun geri kalanına bağlanır. Kalın bağırsak tembelliği olan hastalarda ameliyat ancak diğer yöntemlerden hiçbiri işe yaramazsa uygulanacaktır. Bu hastalarda doktorun ameliyat yapması gerekiyorsa ince bağırsak kaslarının mükemmel derecede sağlıklı olması gerekiyor.
Bebek ve çocuklarda kabızlık tedavisi yetişkinler için kullanılan tedaviden farklıdır. Çünkü bağırsak hareketleri doğuştan sonra 3 veya 4 yaşına kadar değişir. Kabızlığı olan çocukların çoğunda kabızlığa neden olan herhangi bir tıbbi sorun veya rahatsızlık yoktur. Çok nadir durumlarda tıbbi bir bozukluk çocuklarda bağırsak hareketlerinde sorunlara neden olabilir. Bebeğin kabızlığı 2 ila 3 hafta sonra geçmezse ve bebeğin veya yürümeye başlayan çocuğun düzenli kabızlığı varsa nedenini belirlemek için bir gastroenteroloğa danışın.
Bir çocuk kabızlık yaşadıysa, sert ve ağrılı bir bağırsak hareketine sahipse, bağırsak hareketlerini kontrol etmeye çalışacak. Böylece bu zorluk ve ağrıyı bir daha yaşamamayı isteyecektir. Bu kabızlığın devam etmesine ve kötüleşmesine neden olur. Bazı tıbbi rahatsızlıklar kronik kabızlığa neden olur. Hipotiroidizm, bağırsak kaslarının aktivitesini azaltır ve başka semptomlara yol açar. Bu çerçevede bebeğin topuğundan alınan kan örneği ile yapılan testin tüm bebekler için yapılmalıdır.
Diyabet de kabızlığa neden olabilir. Mineraller ve kan elektrolit seviyelerindeki değişiklikler, özellikle potasyum ve kalsiyum seviyesindeki değişiklikler de bağırsak boşaltım alışkanlıklarını değiştirir. Kurşun zehirlenmesinin diğer belirtileri oldukça açık olsa da kurşuna düzenli olarak maruz kalan çocuklarda Kurşun zehirlenmesinin gizli belirtilerinden biri de kabızlıktı. Kistik fibrozis çocuklarda da birçok şekilde kabızlığa neden olabilir.
Hamilelik döneminde kabızlık, özellikle mide bulanması, baş dönmesi, duygu durum bozuklukları ve aşarme belirtileriyle ortaya çıkar. Kadınlar genellikle hamileliğin her aşamasında orta ile şiddetli kabızlık yaşarlar. Bu durum ilk birkaç ayda çok daha sık görülen bir sorundur.
Hamilelik sırasında pek çok faktör kabızlığa neden olur. Kadınlar hamile kaldıklarında vücutta bazı hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu süre zarfında bazı hormonlar annenin karnındaki kasları gevşeterek bağırsakların sindirim sistemi boyunca daha az aktif hale gelmesine neden olabilir. Hamilelikte beslenme, kişinin hamilelik öncesinde tükettiği besin şeklinden farklı olmalıdır. Hamile kadın hala rafine un içeren ürünler kullanıyorsa kabızlık yaşama olasılığı daha yüksektir. Ayrıca hamile kadınlar daha az ama daha sık yemelidir. Çünkü çok fazla yemek metabolizmalarını yavaşlatabilir ve bu da hamilelik sırasında kabızlığa neden olur.
Demir takviyeleri ayrıca hamilelikte kabızlığın önemli bir nedenidir. Dehidrasyon hamilelik sırasında kabızlığın diğer bir yaygın sebebidir ve diğer dönemlerde de kabızlığa yol açan bir durumdur. Yeterli miktarda su tüketimi dışkıyı yumuşatabilir ve bağırsaktan geçişini kolaylaştırabilir. Bunun tersine vücutta su eksikliği dışkının sertleşmesine ve kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle günde yeteri kadar su içmek hamilelik sırasında kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Her insan dış görünüşünü temiz tutmanın yanı sıra akla zarar veren veya gelişmesine mani olan etkenleri ve ruh sağlığını da gözetlemelidir. Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde kalbi canlandıran ve sağlığına katkı sağlayan bazı etkenler şöyle beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, vaaz dinlemek, Allah'ı anmak, ölümü hatırlamak, düşünmek, hikmet nuru, kanaat önderleriyle muaşeret etmek, ilmi tartışmalara katılmak, iyi insanları ziyaret etmek, yoksulları yedirmek, yetimleri sevmek, günahlardan uzak durmak. Günlerden bir gün adamın biri Resulullah'ı ziyaret eder ve kendi kalbinin sertliğinden ve acımasızlığından şikayette bulunur. Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman kalbinin yumuşamasını arzu edersen yoksul birini yedir ya da bir yetimin başını okşa." İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilin ki nimetlerden biri servetin gelişliğidir ve servetin bolluğundan daha iyisi sağlıktır ve sağlıktan daha iyisi gönül sağlıktır." İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur: "Kur'an-ı Kerim öğrenin ve üzerinde düşünün. Çünkü Kur'an-ı Kerim gönüllerin baharıdır ve nurundan şifa dileyin. Çünkü gönüllerin şifasıdır." İmam Ali Aleyhisselam ayrıca gönlün imarı akıllı insanlarla oturup kalkmaktır şeklinde buyurur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.